Ayrım 42, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 396. Senzeni Nağ'dan o öğleden sonra bir roverla ayrıldı. Tarsis'in doğu kanalından geçen kuzeydeki transponder yoluna çıktı. İyi bir yoldu ve 3 gün sonra 1300 kilometre kuzeyde Noctis Labyrinthus'un hemen kuzeybatısına ulaşmıştı. Ve yeni bir yakıt istasyonunun bulunduğu büyük bir transponder kavşağına vardığında sağa dönüp tepe altına giden doğu yoluna girdi. Rover'ın tozların arasında körlemesine ilerlediği günler boyunca Pauline'le çalıştı. "Pauline, lütfen bana gezegen kayıtlarında bir dişçilik aletleri hırsızlığı taraması yapar mısın?" Pauline de yersiz talepleri karşılarken en az insanlar kadar yavaştı. Ama yine de veriler sonuç ekranında belirdi. Ardından aklına gelen her tür şüpheli yer değiştirmeyi tarattı John. Herkesin nerede olduğundan emin olduktan sonra Houston ile Chang'ın davranışlarına itiraz etmek için Helmut'u aradı. "Senin yetkilendirmenle çalıştıklarını söylüyorlar Helmut. O yüzden neler yaptıklarını bilesin istedim."
"Ellerinden geleni yapıyorlar," dedi Helmut. "Onlarla itişip kakışmayı bırakıp işbirliği yapmanı dilerdim John. Yardımı olurdu. Saklayacak bir şeyin olmadığını biliyorum ve bu yüzden onlara neden yardımcı olmuyorsun?"
"Aman Helmut, onlar yardım istemiyorlar ki. Rütbe havası atıyorlar. Bunu kesmelerini söyle."
"Sadece görevlerini yapmaya çalışıyorlar," dedi kabaca Helmut. "Yasa dışı bir şey duymadım."
John bağlantıyı kesti, sonra Burrows'daki Frank'i aradı. "Helmut'un nesi var? Neden gezegeni bu polislere devrediyor?"
"Seni budala," dedi Frank, konuşurken bir yandan da bir bilgisayar ekranına delice bir şeyler yazıyordu. Bu yüzden adamın ne dediğinin pek farkında değilmiş gibiydi. "Burada olup bitenlere en ufak olsun ilgi göstermiyor musun?"
"Gösterdiğimi sanıyordum," dedi John.
"Boğazımıza kadar belanın içine battık. Bu kahrolası işi bitmiş sözleşmede cabası. Ama zaten buraya ta en başında bile niye geldiğimizi anlamamışken şimdi bir şeyler anlamanı kim bekleyebilir?"
Ekranına bakarak yazmayı sürdürdü. John bilek panelindeki küçük Frank görüntüsünü dikkatle izledi. Sonunda şöyle dedi.
"Biz ta en başta buraya neden gönderilmiştik Frank?" "Çünkü Rusya ve bizim ABD umutsuz bir durumdaydı. İşte bu yüzden eli ayağı tutmaz devri bitmiş endüstriyel dinozorlardık. Öyleydik işte. Japonya, Avrupa ve Asya'da beliren bütün o küçük kaplanlar tarafından yenmek üzereydik. Giderek hurdaya dönen uzay deneyimimiz, bir çift devasa ve işe yaramaz uzay endüstrimiz vardı. Onları bir araya getirip işe yarar bir şey bulabilir miyiz diye bakınarak buraya geldik ve işe yaradı. Deyim yerindeyse kazmayı altına vurduk. Bu da daha çok belanın ortaya çıkması demektir. Çünkü altına hücum kimin güçlü olup kimin olmadığını gösterir. Şimdilik bu yarışta bir baş önde olsak bile aşağıda bu işte bizden çok daha becerikli olan ve hepsine pay isteyen bir sürü yeni kaplan var. Orada sıkış tıkış ve kaynaksız olan bir sürü ülke, kendi bokuna batmış 10 milyar insan var."
"Senin bana yeryüzünün daima dağılma eğiliminde olduğunu söylediğini sanmıştım."
"Bu dağılma değil, bir düşünsene. Eğer bu lanet sözleşme yalnızca zenginlere yararsa yoksullar ayaklanacak ve her şey paramparça olacak. Fakat sözleşme herkese yararsa o zaman nüfus artacak ve her şey paramparça olacak. Her iki şekilde de iş bitik, şu anda bitiyor. Doğal olarak uluslar ötesiler bu durumdan hoşlanmıyor. Dünyanın karışması ticaret için iyi olmaz. Bu yüzden korkuyor ve işleri kaba kuvvetle bir arada tutmayı deniyorlar. Helmut ve o polisler buzdoğunun yalnızca görünen ucu. Bir sürü siyasetçi 30-40 yıllık ya da daha uzun sürecek bir polis devletinin dünya nüfusunu bir felakete kapılmadan dengede tutmanın tek yolu olduğunu düşünüyor. Tepeden denetim, budala piçler."
Frank tiksintiyle başını salladı, sonra ekranına gömülüp ekranda yazılanların içinde kayboldu. "Tedaviden geçtin mi Frank?" dedi John.
"Elbette geçtim. Beni rahat bırak John. Çalışmam lazım."
Güney yazı büyük fırtınayla örtülmüş olan bir öncekinden daha sıcaktı. Ama hala kaydedilmiş bütün sıcaklıklardan daha soğuktu. Fırtına artık neredeyse 2M yılı ya da 3 Terra yılından uzun bir süreyi doldurmuştu. Ama Sax bu konuda kaygılanmıyordu. John onu Ekus tepesinden aradı ve soğuk gecelerden söz ettiğinde Sax şöyle dedi. Görünen o ki terra kurma döneminin büyük bölümü boyunca düşük sıcaklıklarda yaşayacağız. Ama bizim aradığımız şey yalnız sıcaklık değil. Venüs sıcak. Bizim istediğimiz yaşanabilirlik. Havayı soluyabilirsem soğuğu aldırmam. Bu arada hava soğuktu, her yerde soğuktu. Geceleri ekvatorda bile sıcaklık 100 derece düşüyordu. John Senzenina'dan ayrıldıktan bir hafta sonra tepe altına vardığında orada kaldırımları bir tür pembe buzun kapladığını gördü. Fırtınanın loş ışığı altında etraf zar zor görünüyordu ve çevrede dolanmak tehlikeli bir işti. Tepe altındakiler vakitlerinin çoğunu içeride geçiriyordu. John birkaç haftasını yerel biyomühendislik ekibine hızla büyüyen yeni bir kar yosununun alan testinde yardım ederek geçirdi. Tepe altı yabancılarla dolmuştu. Çoğu neyse ki hala iletişim için birbirleriyle İngilizce konuşan genç Japonlar ya da Avrupalılardı. John eski fıçı kubbelerden birine çeyreğin kuzeydoğu köşesine yerleşti. Eski çeyrek Nadia'nın gezinti yolundan daha az seviliyordu. Daha küçük ve loştu. Kubbelerin çoğu artık depo olarak kullanılıyordu. Geçitler meydanından havuzu, Maya'nın odasını, yemek salonunu hatırlayarak yürümek tuhaftı. Şimdi hepsi karanlıktı ve kutularla dolmuştu. İlk yüzün tek yüz olduğu o yıllar, neye benzediğini hatırlamak giderek güçleşiyordu. Pauline aracılığıyla aralarında BMM, İB, dedektiflik birimi de olmak üzere bir sürü insanın yer değiştirmelerini izledi. Çok özenli bir takip değildi bu. Çünkü dedektiflere özellikle de netten büyük olasılıkla belirli bir amaçla çıkan Houston, Chang ve onların ekibini izlemek çok zor oluyordu. Bu arada uzay limanlarının varış raporları her ay daha çok kanıt veriyordu ki Frank bunlardan buzdağının ucu olarak söz etmekte haklıydı. Barrows'a gelen bir sürü insan özellikle iş sahaları belirtilmeksizin BMM, İB için çalışıyor, sonra madenlere, mohollara ve diğer yerleşimlere dağılıp yerel güvenlik güçleri için çalışmaya başlıyordu. Onların Terra'daki iş kayıtları da oldukça ilginçti doğrusu. Pauline'le yaptığı çalışmanın sonunda genellikle John çeyrekten çıkıp aklı karışmış ve düşüncelerle dolu olarak dışarıda yürüyordu. Eskisinden daha çok görüş alanı vardı. Pembe buz hala yürümeyi zorlaştırıyor olsa da yüzeyde bir şeyler daha açık seçikti. Büyük fırtına hafifliyor gibiydi. Yüzeydeki rüzgarın hızı fırtına öncesi saatte 30 kilometrelik ortalama hızın sadece 2-3 katıydı. Ve havadaki toz bazen gün batımlarını buzdan yaylar ve yalancı güneşlerle birlikte seyrek olarak araya karışan yeşil ya da türkuaz darbelerle ve sık sık görünen parlak saf sarı ışık sütunlarıyla iç içe geçen göz alıcı pastel pembe, sarı, portakal, kızıl, pembe girdaplara çeviren bir tür kalın sis haline geliyordu. En yavan, fani ve gösterişli haliyle doğa. John bütün bu bulanık renkleri ve dalgalanmaları seyrederken düşüncelerinden uzaklaşıyor, çevreye bakınmak için büyük beyaz piramide tırmanıyor, ardından kavgaya hazır olarak yeniden içeri dönüyordu. Bir akşam bugün batımı fantezilerinin birinin ardından büyük piramidin zirvesinden indi ve tepe altının arkasına doğru yavaş yavaş yürüdü. Orada yan garaj kapılarının birinden dışarı çıkıp temiz bir emekleme tüpünden geçerek bir rover'a binen iki kişi gördü. Tavırlarında aceleci ve şüpheli bir şeyler vardı. Olup biteni görmek için bekledi. Başlıklarını takmamışlardı. Enselerinden ve vücut oranlarından Houston ve Chang'ı tanıması pek güç olmadı. Terralı beceriksizliğiyle rover'a tırmandılar ve aracı onun bulunduğu yöne doğru sürdüler. John hemen yüz koruyucusunu polarize etti ve başını öne eğip işten dönen biri gibi görünmeye çabalayarak yürümeye devam etti. Onlarla arasındaki mesafeyi arttırmak için bir parça yana doğru kaydı. Rover kalın bir toz bulutuna dalıp anında gözden kayboldu. Kilit kapılara ulaştığında düşünceler içindeydi ve neredeyse korkmuştu. Kapıda hareketsiz durdu. Tekrar tekrar düşündü ve hareket ettiğinde yaptığı hareket kapıya doğru değil, duvarın kıyısındaki interkom konsoluna doğru oldu. Hoparlörlerin altında birkaç farklı giriş vardı. Dikkatle birinin tıkacını çıkardı, kenarına toplanmış toz parçacıklarını temizledi. Bu girişler artık hiç kullanılmıyordu ve bilek paneline bağladı. Pauli'nin şifresini girip şifrenin alınmasını ve çözülmesini bekledi.
''Evet John'' dedi Pauli'nin sesi başlığındaki interkom hoparlöründen.
''Paulin, lütfen kameranı aç ve odamı gözle.'' Paulin duvara takılı olan yatağının yanındaki masanın üzerinde duruyordu. Kamerası küçük fiber bir şeydi, pek kullanılmıyordu ve bilek panelindeki görüntü küçüktü. Oda sadece gece ışıklandırmasıyla aydınlatıldığı için loştu. Üstelik yüz koruyucusunun eğimi de bir başka engeldi. Yani bilek paneli tam önünde olsa bile görüntüleri pek ayırt edemiyordu. İç içe geçen gri şekiller.
10 derece geri dedi John ve 2 santimetre karelik görüntüyü tanımaya çalışarak gözlerini kıstı. Yatağı, yatağında yatan biri vardı.
Görünen bu değil miydi? Bir ayakkabı tabanı, bir gövde saçlar.
Söylemesi güç, kıpırdamıyordu.
Paulin, odada herhangi bir şey duyuyor musun?
Vantilatörler, elektrik.
Bana mikrofonundan ne alıyorsan tam ses olarak aktar. Başını başlığında sola doğru yatırıp kulağını başlık hoparlörüne gömdü. Bir hız, bir vuu ve parazitler. Böyle bir işlemde bir yığın aktarım hatası vardı. Özellikle de bu aşınmış eski girişleri kullanırken. Fakat kesinlikle bir soluma duymuyordu.
Paulin tepe altının izleme sistemine girip bizim kubbenin kapı kamerasını saptayıp görüntüyü bilek paneline aktarır mısın lütfen?
Tepe altının güvenlik sisteminin yerleştirilmesini birkaç yıl önce kendisi yönetmişti. Paulin'de hala bütün planlar ve şifreler vardı. O yüzden bilek panelindeki görüntünün odasının dışındaki tepeden görünen süitle değişmesi uzun sürmedi. Süitin ışıkları açıktı ve kameranın taradığı alanda kapısının kapalı olduğunu görebiliyordu. Hepsi buydu. Bileğini aşağıya indirip olanları bir kez daha düşündü. Bileğini yeniden kaldırdığında 5 dakika geçmişti ve Paulin aracılığıyla tepe altının güvenlik sistemine çeşitli talimatlar vermeye koyuldu. Şifrelere sahip olması bütün kamera sistemine gözleme kayıtlarını silmesine ve onları her zamanki 8 saatlik değil 1 saatlik döngülerle çalıştırmasını emretmesini sağladı. Ardından 2 temizlik robotuna odasına gelip kapıyı açmalarını söyledi. Onlar bunu yaparlarken ürpertiler içinde onların kemerler arasında ağır ağır ilerlemesini seyretti. Kapısını açtıklarında onları Pauli'nin küçük gözünden gördü. Odaya ışık doldu ve kısa bir süre her yer kamaştı. Sonra uyum sağladı ve daha temiz bir görüntü oluştu. Evet, yatağındaki şey bir adamdı. John'un soluğu kesildi. Bilek panelindeki küçücük düğmeleri kullanarak robotları uzaktan yönetti. Salakça bir işlemdi. Fakat havaya kaldırmak adamı uyandırırsa iyi olacaktı. Uyandırmadı. Adam robotların onu algoritmik kesinlikle kaldıran kollarında öylece salınıyordu. Aşağıya doğru sarkan bir beden. Adam ölüydü. John derin bir soluk alıp tuttu. Uzaktan kumanda işlemini sürdürerek bir robotu cesedi diğer robotun büyük çöp torbasına yerleştirmesine yöneltti. Robotları koridordan depolarına göndermek kolaydı. Giderlerken yanlarından birkaç kişi geçti ama buna yapabileceği bir şey yoktu. Ceset üstten bakılmadıkça görülmezdi ve neyse ki kimse daha sonra hatırlayacak kadar robotlara dikkat etmedi. Onları depolarına soktuğunda duraksadı. Cesedi simyacılar mahallesindeki fırınlara götürmeli miydi? Hayır, artık odasından çıktığına göre cesetten kurtulması gerekmiyordu. Aslında ona sonra ihtiyacı olabilirdi. İlk kez kim olduğunu merak etti. Robotlardan birini uzanan gözünü cesedin sağ bileğine uzatıp manyetik alıcısıyla okumaya yönlendirdi. Gözün bilekteki doğru noktayı bulması uzun zaman aldı, sonra sabitlendi. Herkesin bilek kemiğine yerleştirilmiş küçük bir etiket vardı. Standart Morse diliyle yazılmıştı ve Pauli'nin kimliği saptaması 1 dakika sürdü. Yashica Mui, BMM İB hesap denetçisi. Tepe altında görevlendirilmiş 2050 de gelmişti. Gerçek biri, 1000 yıl boyunca yaşayabilecek biri. John titremeye başladı. Tepe altının sırlanmış mavi tuğla duvarına yaslandı. İçeriye ancak en az 1 saat ya da biraz daha az bir süre sonra girebilirdi. Sabırsızca geri çekilip çeyreğin çevresinde dolandı. Çevresinde yürümek genellikle 15 dakika sürerdi. Fakat şimdi bunu 10 dakikada yaptığını fark etti. İkinci dönüşün ardından karavan parkına doğru yürüdü. Sadece iki eski karavan hala oradaydı ve belli ki onlar da terk edilmişler ya da yalnızca depo olarak kullanılıyorlardı. Ramorkların arasından gecenin tozunun içinden birileri belirdi. John bir an için korktu ama geçip gittiler. Çeyreğe dönüp bir kez daha çevresini dolandı. Sonra Simyacılar Mahallesi'ne doğru yürüdü. Üstleri siyah kaligrafik denklemlerle tamamen kaplanmış durumda eskimiş tüpler, borular ve bodur beyaz binalardan oluşan kompleksi seyrederek dikildi. İlk yıllarını düşündü. Şimdi ona öyle geliyordu ki bütün bunlar bir göz kırpması kadar kısa bir süre içinde olmuştu. Büyük fırtınanın karanlığında, uygarlık, yozlaşma ve kriz, Mars'ta cinayet, dişlerini gıcırdattı. Bir saat geçti, akşamüstü 9 oldu. Keely'de dönüp içine girdi, giyinme odasında başlığını, yürüyüş giysisini ve botlarını çıkardı. Tamamen soyundu ve duşlara girip bir duş aldı, kurulandı, üzerine bir şeyler giyip saçını taradı. Derin bir soluk alıp çeyreğin güney kısmı boyunca kemerlerinden geçerek odasının bulunduğu kubbeye gitti. Tam kapısını açarken BMM İB dedektiflerinden dördünün aniden önünde belirmesine hiç şaşırmadı. Ama durmasını söylediklerinde şaşırmış gibi davranmaya çalıştı. ''Ne oluyor?'' dedi. Houston ya da Chang değildi. Alçak noktadaki o ilk gruptan bir kadınla birlikte üç adamdı. Adamlar ona yanıt vermeksizin çevresinde kümelendiler ve ikisi kapısını ardına dek açıp hızla içeri girdi. John içinde yükselen arzuları, adamları yumruklama, bağırma ya da odasının boş olduğunu gördüklerinde yüzlerinde beliren ifadeye gülmek arzularını bastırmaya çalıştı. Sadece merakla onlara baktı ve kendisini olup bitenleri bilmese göstereceği rahatsızlıkla sınırlamaya çalıştı. Bu rahatsızlık görünür bir şey olacaktı elbette ve o kapıyı açtıktan sonra içindeki bütün öfkenin bir daha patlayıvermesini engellemek, masum bir düzeyde tutmak gerçekten çok zordu. Katil görevlilermiş gibi saldırmak yerine aşırı hevesli polislermişçesine alkışlaması gerekiyordu. Bu beklenmedik durum karşısında sersemlemeleri sayesinde birkaç can yakıcı cümle sokuşturmayı başardı ve kapıyı üzerlerine kapadıktan sonra odanın ortasında dikildi. ''Paul'in güvenlik sisteminde neler olduğunu kendine aktar ve kaydet lütfen. Kameralarda ne varsa bana göster.'' Paul'in gösterdi. Onların güvenlik denetim odasına gidip Chang ve diğerlerine katılmaları birkaç dakika sürdü. Kamera yığınlarını peş peşe seyrettiler. John Pauli'nin ekranının karşısına geçti. Adamların kayıtları geri oynatıp yalnızca bir saatlik olduklarını, öğleden sonraki olaylarının silinmiş olduğunu keşfetmelerini seyretti. Bu durum adamlara düşünecekleri bir şeyler verecekti. Zalimce gülümsedi. Pauli'ne sistemden çıkmasını söyledi. Üzerini bir yorgunluk dalgası kapladı. Saat yalnızca daha 11'di. Fakat tüm adrenalini ve sabahki omegen 4 dozu eriyip gitmişti, yorgundu. Yatağına oturdu ama sonra burada yatan en son şeyi hatırlayıp kalktı. En sonunda yere uzanıp uyudu. Zaman kayması sırasında bir robotun torbasında bulunan cesedi bildirmeye gelen Spencer Jackson tarafından uyandırıldı. Kliniğe gidip yorgun bir halde Spencer'ın yanında dikilerek Yashika Mui'nin cesedine baktı. Bu arada dedektiflerin birkaçı ihtiyatla onu gözlüyordu. Teşhis makineleri otopside her şeyde oldukları kadar iyiydi. Hatta daha iyi. Örnek testleri bir kan pıhtılaştırıcı madde bulguladı. John sıkıntıyla tam bir kriminal otopsi istedi. Mui'nin cesedi ve giysileri taranacak, bütün mikroskobik parçacıklar genomuyla karşılaştırılacaktı. Ve bütün yabancı parçacıklar o anda tepe altında olanların listesiyle karşılaştırılacaktı. John bu emri verirken BMM İB soruşturmacılarına baktı ama göz bile kırpmadılar. Büyük olasılıklar, eldivenler ve yürüyüş giysileri giymişler ya da onun yaptığı gibi her şeyi uzaktan kumandayla yönetmişlerdi. Tiksintisini gizlemek için adamlara sırtını dönmesi gerekti. Bildiğini belli edemezdi. Ama sonra elbette ki cesedi oraya koyduklarını biliyorlardı. Yani onu kaldıranın ve kamera kasetlerini silenin kendisi olduğundan da şüphe ediyor olmalıydılar. Sonuçta onun bildiğini biliyor ya da bundan şüpheleniyorlardı. Fakat emin olamazlardı ve bir şey belli etmenin hiç gereği yoktu. Bir saat sonra odasına döndü, yeniden yere uzandı. Hala kendisini tükenmiş olarak hissetmesine rağmen daha fazla uyuyamıyordu. Olup bitenleri yeniden düşünerek tavanı seyretti. Öğrendiği her şeyi tekrar tekrar düşünerek.
42. ayının sonu. Sayfa 404.